İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 41.
Ne diyorsun sen Murtaza? Gelsinler, gelsinler, milyonlarca gelsinler de yeryüzünden ebediyen silinsinler. Ayaklanma nedir görsünler. Ordumuz o hainlerin bir tekini bile sağ bırakmasın. Sen ne diyorsun Murtaza? Tohum yok diyorum, Kürre-i Arz'ın ortasındaki kök de yok. Zaten Kürre-i Arz'ın ortası ateş doludur. Oraya ulaşan kökler yanar, yeşermez. Yahu sen ne diyorsun Murtaza? O muallim Rüstem Bey atıyor. Senin de benim de hocamız ama atıyor. İnce Mehmet de yok, mafiş. Sana sabah sabah bunu söylemeye geldim ki artık korkmayalım. Mal ve de can telaşında olmayalım. İnce Mehmet'i ben 5 liraya satın aldım. Yahu sen ne diyorsun Murtaza? Ben senin bu söylediklerine hiçbir şey anlamıyorum. Ah ah ah diye dişini sıktı Murtaza. Ah şu yeminim olmasaydı. Her şeyi kolaylıkla anlardın ya. Ah ah şu yemin yüzünden dillerim bağlı. Ne oldu İnce Mehmet, öldü mü? Ölmedi. Kaçtı mı? Kaçmadı. Ya ne oldu? Ah ah bilmiyorum. Dillerim bağlanmış, söyleyemiyorum. Bu sefer Hacı Hanefi ile konuştuklarını, köylülerin ot yediklerini, dağlardaki eşkıyanın da 2 pula satın alınacağını, İnce Mehmet'in de. Bak kardeşim Murtaza, geldiğinden beri bu konuştuklarından bir şey anlıyorsam Arap olayım. Ya Murtaza, biz seninle bir uyuz atın başına tam 3.000 Türk lirası koyduk da ele aleme rezil rüsvay olmadık mı? Sonunda da ölmüş atı küheylan edip üstümüzde gökyüzünde kişnetmedik mi? Allah'ını seversen açık konuşsana. Ah ah, bağlı dillerim çözülmüyor ki. Ölüyorum geberiyorum da gene dilimi çözemiyorum. Ağır yemin. Murtaza akılı kırk yararak lisanı hal ile İnce Mehmet'in kaçıp gittiğini, dünyanın bir yerinde çiftlikler, hanlar sahibi olduğunu, küp küp altınların üstünde oturduğunu anlattı. Sözlerini de böylesine Karun kadar zengin olan bir kişi eşkıya çıkar mı diye bitirdi. Sen söyle, çıkar mı? Niçin çıksın dedi Ali Bey. Yüzü kararmış, onu anlamaya çalışma çabasından ötürü alnı kırışmıştı. Şimdi anladın öyleyse. Hiçbir şey anlamadım. Haydi bana Allah'a ısmarladık der demez de ayağı fırladı, çarşıya koştu. Büyük olayı lisan-ı hal ile önüne geleni anlatmaya çalıştı. Herkes ahmak kesilmiş, hiç kimse bir şey anlamıyordu. Bu kadar insan içinden açık açık her şeyi söylediği halde durup yüzüne pel pel bakıyorlar. Sonra da düşünceli düşüncele, onu anladık ya da anlamadık demeden çekip gidiyorlardı. Söylediklerini bir anlayan çıkmamıştı. Topal Ali'ye gitse, canını verse acaba yeminini geriye alır mıydı? Müftüye koştu. Müftü efendi, acaba edilen yemin bozulabilir mi diye sordu. Müftü, hiçbir zaman katiyen bozulamaz dedi. Bugün çarşıda kimsenin ağzını bıçak açmıyor, herkesin köylülerin yüzünden bile düşen 1000 parça oluyordu. Murtaza'nın bütün çabaları heba olmuş gitmişti. Bana ne dedi kendi kendine, onlar bu kadar ahmak olmasınlar, leb deyince leblebiyi anlasınlar. Bütün kasabaya küstü, bir daha da kimseye ağzını açıp bir tek lakırdı bile söylemedi. Bereket versin ki çarşı o anda kaynaştı. Murtaza başını kaldırınca çarşının ortasından her birisinin başına bir jandarmanın çektiği, üstlerine ölülerin atıldığı atları gördü. Halk dükkanlardan kaldırımlara dökülmüş, bu geçit törenini seyrediyor, kulaktan kulağa da fısıldaşıyorlardı. Şu 3 kara geyitli olanlar, yani çiçeği burnunda olanlar Mehmetlerdenmişler. Ötekilerse İnce Mehmet'in çetesiymiş. Belki de içlerinde İnce Mehmet bile varmış. Kendisini tutamayan Murtaza, bunların içinde İnce Mehmet olamaz diye bağırdı. Sabahtan bu yana söylüyorum, söylüyorum, anlatamıyorum. İnce Mehmet yok. Atların nal seslerinden başka ses duyulmayan çarşıda herkes dönüp Murtaza Ağa'nın bağırtısına baktı. O da bundan hoşnut oldu, daha yüksek sesle. İnce Mehmet, o yok oldu diye yineledi sözlerini. Eşkıya ölüsü bir hayliydi. 1, 2, 3, 10, 15 diye sayıyorlardı. Ama bunların hemen hepsinin Sarı Sultanoğlu'nun adamları olduğunu kimse bilmiyordu. Ölüleri çarşıdan geçirip kasabayı mahalle mahalle dolaştırdıktan sonra jandarma komutanlığına getirdiler. Silahlarını kucaklarına verip duvarın dibine dizdiler. Kasabaya kızgınlığı, küskünlüğü daha sürüp giden Murtaza eve koştu. Onu karşılayan Hüsnü Hatun'a, ''Bu kasabanın hepsi kör, ahmak. Anlattım anlattım da hiçbir şey anlamadılar. Hem de açık açık, hem de gözlerinin içine sokarak. Keşke yemin etmeseydik, ne güzel olacaktı.'' Bütün dediklerim çıkıyor. Git de jandarma kumandanlığına Mehmetlerin ölüsünü gör. Sanki kuyucu Murat Paşa Hazretleri dirilmiş de kumandayı eline almış. 15. Bölüm. Ağaçlarda portakallar, limonlar, turunçlar her gün biraz daha büyüyorlardı. Mehmet her sabah ağaçları teker teker dolaşıyor, bu büyüyen yemyeşil portakallara, limonlara, turunçlara bakıyor, incitmeden yeşil yuvarlacıkları kokluyordu. Her bir ağacın da kendine has bir kokusu vardı. Bir gün gözlerini kapasa birileri de her ağaçtan bir yaprak getirip koklatsa belki de o yaprağın hangi ağacın yaprağı olduğunu bilebilirdi. Bir gün bir turuncu yüreği titreyerek kopardı, avucunda ovaladı. Turunçtan bir delice koku fışkırdı. Artık her gün kimseye belli etmeden hırsızlama bir turunç koparıyor, avucunda ovalıyor. Keskin kokuyu bir ağacın altına ağzı yukarı yatarak ovalayıp kokluyor. Kendinden geçinceye, usanıp bıkıncaya kadar bu işini sürdürüyordu. Ekinler başak vermişti. Mehmet sabah erkenden bir limonu dalından koparmaya kıyamadan dala ellerini uzatıp ovaladı, avuçlarını kokladı. Bahçeler tepesinin üstünde asılı duran gavur dağları, uzaktaki ekin tarlaları buğulanıyor, sabahın ışığı çökmüş dünya karşıdaki denize doğru gittikçe aydınlanıyordu. Sırtlarına gün vurmuş esen yelin kabarttığı buğusu yavaşça yükselen, göğsüne kadar gelen ekin tarlaların içinden geçti, denizin kıyısına geldi. Kıyıda bir an durdu, denizi hiç görmedi. Üstündeki aydınlığı, uçuşan martıları, ince dalgaların üstüne yatmış, kıpırdamayan sabah bulutlarını da görmedi. Burnuna bir koku da gelmedi. Ayaklarının altındaki çakıl taşları da ses vermiyordu. Sel yatağındaki püren de kurumuş, çıtır çıtır olmuş, bakır rengine dönüşmüştü. Pürenin üstünde kanatları ıslak bir kuş kadar büyük, yıldızları soluk mavi bir kelebek bir yana sarkmış uyuyordu. Onu uyandırmaktan korkarak usulca pürenin yanına çöktü. Pürene dokunamadı, elini süremedi. Elini uzatıyor, uzatıyor, parmağı pürene değdi diyecek, kızgın demire dokunmuşçasına irkilerek geriye çekiyordu. Pürenden karşıdaki çiçekleri kurumuş, yaprakları kıpkırmızı olmuş, sığır kuyruğuna büyük, ince dokuma bir örümcek ağı gerilmiş, ağı ıslanmıştı. Üstüne küçücük aksinekler, bir de sırtı yeşil, mor, menevişli benekleri olan küçücük bir böcek takılmıştı. Örümcek ortada gözükmüyordu. Gözlerini ağın köşesine dikti, bir yerlerden çıkıp gelecek örümceği bekledi. Gün kuşluk oldu, örümcek daldaki sarkmış yaldızlı kelebek uyanmadı. Deniz soludu, ince dalgalar kıyıyı dövdü. Bir kuş öttü, cır cır böcekleri kuşlukla birlikte hep birden, bütün sesleri, kuş ötüşlerini, sıcağın çatırtısını, denizin soluklanışını, sabah yerindeki başakların hışırtısını bastırarak ötmeye başladılar. Cır cır böceklerin sesleri gün kızdırdıkça artıyordu, kulakları sağır edercesine. Mehmet'in başının içinde bir uğultu, sonra bütün bedeni uğultuya kesti. Cır cır böcekleri durup dinlenmeden, ıyıp kesmeden bastırıyordu. Kas katı kesilmiş, uyuşmuş gitmişti. Öyle oldu, güneş geldi tepeye dikildi. Gölgeler çekildi, bir avuç kaldı. Toprak yalım gibi kızardı. Elini ayağını üstüne bir an tutamazsın, kızgın demire döndü. Mehmet gözlerini açıp yoğun ışığa bakmayı birkaç kez denedi. Kamaşan gözlerini bütün ağırlığıyla denize, sapsarı yanan dalgalandıkça savrulan ekin tarlalarına çökmüş ibiltiler yaktı. Örümcek daha gelmiyor, gün kızdırdıkça yaldızları solan, mavisi menevişlenen kelebek yerinden kıpırdamıyordu. İkindi oldu, garbi yeri çıktı. Mehmet'in sırtındaki ter kurudu. Ak bulutlar denizden koparak göğe ağdı, deniz mavileri. Ekinlerin hışırtısı cırcır böceklerinin sesleri arasından denizin kıyısına geldi. Büyümüş kıyıya ak köpüklerini seren dalgaların gümbürtülerine karıştı. Gün ta aşağılara denizin öteki ucuna indi. Denizi ovaya sapsarı çökmüş ekin tarlalarını önce turuncu sonra kırmızı pembe, sonra mor pembe ardından da turuncu mor, yeşil mor, pembe turuncu yeşil mor bir ışık bastırdı. Mehmet'in eli kendiliğinden pürene değdi, çalı sallandı, sarkmış kelebek yere ak çakıl taşlarının üstüne düştü. Bir çocuk ölüsü kederinde kanatları sonuna kadar açılmış, ipiltisini menevişini yitirmiş, gözleri koskocaman öyle kala kaldı. Karanlık bastı, örümcek gelmedi. Belki de onu bir düşmanı çoktan yemiştir diye düşündü Mehmet, hüzünlendi. Belki bir kırlangıç, belki bir serçe, belki de bir yılan, bir kertenkele. Belki o yeşil, o kırmızı dilleri dışarıda kertenkele. Belki o pörtlek gözlü kurbağa yutmuştur onu. Oysa Mehmet onu ne kadar bekliyordu. Ayağa kalktı, ekinlerin içine daldı. Sırtından bir ürperti geçti. Eve geldiğinde akşam ezanı okunuyordu. Biraz sonra Hürü Ana namaza durdu. Başını kaldırıp ondan yana bakamadı. Seyran onu her zamanki gibi özlemli, sıcak, ortalığı sevince boğarak karşıladı. Onun sevincini, sıcaklığını ta yüreğinin ortasında duydu. Hürü Ana namazını çabucak kıldı. Seyran'ın hazırladığı sofraya geldi. Mehmet'in başı önündeydi. Hürü anaya nasılsın, iyi misin bile demedi. Mehmet bir uyur gezer gibi yemek yiyip yemediğinin farkında olmadan yemeğini yedi bitirdi. Gene bir uyur gezer gibi kalktı, doğruca yatağına gitti. Günlerden bu yana hali böyleydi. Kimsenin yüzüne bakamıyor, başı hep yerde, denizin kıyısı senin, ekin tarlaları, bahçeler, bataklıklar benim, dolaşıp duruyor. Eve geliyor, yemeğini yiyor, yatıyor, sabah erken kalkıyor, yollara düşüyor. Nereye gittiğini Allah bilir. Yatsı namazına nasılsa evi anımsayabilip eve geliyordu. Abdülselam hocayla konuşmuyor, onun da yüzüne bakmıyordu. İnsan soyuna küsmüş bir hali vardı. Bu arada o adam, atının alnından kan fışkırtan o tuhaf adam, 3 kere karşısına çıktı. Birincisi ekin tarlalarının içindeydi. Neredeyse son ışıklar da yitecekti. Adam bir kara çalının arkasından çıkıp karşısına dikildi. Olduğu yerde duruyor, boyu, yüzü, kolları, gözleri uzadıkça uzuyordu. Mehmet onun da yüzüne bakmadı. Kolunu sıyırtarak yanından geçerken onu sık sık soluk alıp verişini duydu. Adam onun arkasına düştü. Mehmet arkasına dönüp bakmadı. Başında, gözlerinin önünde çakan, harmanlayarak fışkıran, savrulan ekin tarlalarıyla birlikte dönen ışıklar durmadan balkıyordu. Birisi onun bu anda göz bebeklerinin içine bakacak olsa o çelik ışıltının gelmiş oturmuş olduğunu görürdü. Adamın arkasından geldiğini, ardından hışırdayıp gelen ekinlerden, onun ham toprağa gömülen ayaklarının sürtünmesinden bildi. İkincisi denizin kıyısındaydı. Mehmet çakıl taşların üstüne oturmuş gözlerini ötelere dikmişti. Deniz süt beyaz, ortalık süt limandı. Dağların yansıması aklın bir ucunu karartmıştı. Dünyadan çıt çıkmıyor, toprak bile soluklanmıyordu. Bir tek ak bir martı göğün çok yükseğinde bir ışık parçası içinde kalmış, daha da aklaşarak orada durup duruyordu. Deniz Mehmet'in şimdiye kadar hiç koklamadığı bir biçimde, incecik seher yerinde dalga dalga kokuyordu. Mehmet büzülmüş, azıcık da üşümüştü. Hemen yanı başında çakıl taşlarının sesini duydu. Başını döndürmeden göz ucuyla o yana baktı, adamı gördü. Ayağında daha al tüyleri üstünde duran, boğa derisinden yapılmış bir ham çarık vardı. Ayakları da gittikçe çakıl taşlarının arasına gömülüyordu. Yukarıdan mavi bir ışık yağdı, aşağıda da denizde mavi bir buğu tüttü. Karşıki dağlar maviledi. Toprak, ağaçlar, kuşlar bakılmayacak kadar parlak, esen yerle yatan sırtları yaldırdayan sarı ekin tarlaları son maviye kesti. Yağan mavi Mehmet'in iliklerine kadar işledi. Ayakta durmuş adam da gittikçe maviliyordu. Dikenli düzü karşı dağın dibine kadar çakır dikenlikti. Çakır dikenlik patladı, bir mavi ışık saçıldı dünyaya. Gür bir kaynaktan çıkar gibi durmadan bir mavi dağılıyordu ortalığa, ormana, kayalara. Bir köpek sürüsü koptu Düldül Dağı'nın dibinden, hep birden ürerek, gittikçe mavileyerek. Alakarlı Düldül Dağı da mavilendi. Yukarıda dolanan tek martı denizin üstüne kadar hızla indi. Kanatlarını suya vurdu, kalktı, denizin bir kavak boyu üstünden ta ötelere kaydı gitti. Dönerken apak olmuştu, denizde usul usul ağardı. Günden yanı soldum ola, yerden yanı uldum ola, Mehmet'imin ala gözün karıncalar oydum ola. Karıncalar katar katar yarın üstündeki kurumuş otların arasından kendilerine incecik bir yol açmışlar, uzaklara ağızlarında tohumlarla düşe kalka çekiliyorlardı. Kesilmiş kellesi gözleri bakar, kesilmiş kellesi, gözleri de fal taşı gibi açılmış, yumruk gibi dışarıya uğramış, pörtlemiş. Her şeye hasret kalmış, hasret kalmış bakıyor, kesik baştan kan damlıyor. Damlalar iri iri, kayaları, yolları bir uzun sırığın ucuna geçirmişler, sırığı taşıyan adamı kasabanın kaldırımlarını, yeşil otları, akar çayı kıpkırmızıya boyuyor. Kocaman damlalar bir pınardan akar gibi damlıyor. Kesik başı seyre çıkmış kasabalıları, iğne atsan kalabalıktan yere düşmez kalabalığı, tepeden tırnağa kana boğuyor. Evler, yollar, insanlar köpürmüş kan altında kalıyor. Mehmet'imin ala gözün karıncalar oydum ola. Karıncalar kan denizinin üstünden yol açmışlar. Otlar kıpkırmızı, sırığın ucundaki pörtlek gözlerden kan damlıyor. Karıncalar sırığı taşıyan adamın sırtını yol yapmışlar. Boynundan sağ koluna, sağ kolundan sırığa, sırıktan kesik başın gözlerine. Gözlerden kan fışkırıyor. Adamın ayağındaki boğa derisinden çarığın tüyleri yavaş yavaş kabardı. Yerinden hiç kıpırdamıyor. Adamın gölgesi apak denizin üstüne düştü. Deniz kıpırdamıyor, ot sallanmıyor, yaprak titremiyor. Karıncalar oraya apak denizin yanından geçen yollarında durmuşlar. Ön ayaklarıyla hepsi birden tozlanmış, gözlerini siliyorlar. Birden sıcak patladı, ışıklar patladı, kurumuş otlar patladı. Nar bahçesi yamaçları aydınlık dağla deniz arasını kaplıyordu. Nar çiçekleri patladı. Ova apal dağın dibinden ağarmış, apak olmuş denize kadar dalgalandı. Ekin tarlalarına, ağaçlara bir allık çöktü. Üç tane kıpkırmızı olmuş uzun yılan kuyruklarının üstüne dikilip nar bahçesinin ortasında durdular. Emekleyerek bir çocuk geldi, yılanların kuyruklarından tuttu. Çocukla yılanlar alt alta üst üste oynamaya başladılar. Seyran geldi telaşla, bir çığlık atarak çocuğu yılanlardan ayırmaya çalıştı. Yılanlar kapkara mosmor oldular, sırtları menevişleri. Seyran öfkeden çıldırıyor, karman çorman olmuş yılanlarla çocuğu ayıramıyordu.
Ayrım sonu.